Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemizin ağırlığı Afrin olsun ama önce yeni bir gelişmeye değinelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme. Orada bir sorun var. Nelerin konuşulduğu konusunda karşılıklı farklı açıklamalar yapılıyor.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi. Zaten telefon görüşmesinin kendisi biraz kritik. Hatırlayacaktır bizi dikkatli takip edenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir grup toplantısı çıkışında 10 gün önce, sanıyorum 10-15 gün önce, Trump'la görüşecek misiniz diye bir soru sorulmuştu. Tam da bu Afrin'le ilgili söylemin yükseldiği, tansiyonun yükseldiği zamanlarda bana geri döneceğini söyledi, dönmedi. Ben artık onu aramam demişti. O nedenle bu görüşme dikkat çekici sayılabilir. Akşam iki lider Türkiye saatiyle tabii telefonda görüşüyorlar. O görüşmeden sonra her iki taraf da kendi penceresinden açıklama yapıyor. Türk tarafı Afrin'e niye girdiğini anlattı diyor Erdoğan. Terörle mücadele amacı olduğunu aktardı. Amerika'dan PYD'ye silah desteğini kesmesini istedi diyor. Amerikan tarafı ise enteresan bir açıklama yapıyor. Dikkat çekici. Türkiye açısından da sanki Amerika Türkiye gerilimi açısından da biraz seviyenin yükseldiğini gösteren bir açıklama. Şöyle açıklama: Başkan Trump, Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış retorik ve Amerika vatandaşlarıyla yerel çalışanlarının Türkiye'deki uzatılmış OHAL kapsamında tutuklu bulunmasıyla ilgili kaygılarını dile getirdi. İşte bu cümle üzerinde bir anlaşmazlık var. Bu açıklama yapıldıktan hemen sonra Cumhurbaşkanlığı kaynakları gazetecilerle teması geçiyorlar. Böyle bir şey konuşulmadı, OHAL değerlendirmesi yapılmadı diye. Bu işin içinden şu ana kadar çıkılabilmiş değil. İsmini vererek yetkililer açıklama yapmıyorlar gazetecilere. Bu konuşma bu şekliyle geçmedi diyorlar. Amerika'nın kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini söylüyorlar. Yalnız bu tartışma bile Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin son dönemde yaşadığı o soğukluğun hangi noktalara vardığını göstermesi açısından önemli bir gösterge. Belki ikinci bir gösterge olarak değerlendirebileceğimiz husus da Trump'ın dağınık yönetim biçimi. Bundan herkes şikayet ediyordu. Geçmişte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında bir telefon görüşmesi olmuş. Trump o görüşmede PYD'ye silah yardımının kesileceği sözünü vermişti. Türkiye bunu açıklamıştı. Hemen ardından hem Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika'da hem Savunma Bakanlığı'ndan PYD'ye işbirliğinin devam edeceği mesajları gelmişti. Zaten o da gerilimi arttırmıştı. Yani orada da bir anlaşmazlık vardı. Orada da bir Amerikan yönetimine ilişkin soru işaretleri vardı. Şimdi de bu görüşmede ne konuşulduğuna ilişkin soru işaretleri var. Yani daha diyalog kurulamıyor Amerika ile Türkiye arasında. Ve Afrin'de çok kritik bir operasyon. Şu an Afrin'de Amerikalı askerler yok. Amerika'nın açıklamaları da var. Burası IŞİD'le operasyon alanımız değildir diye. Ama sonuçta Türkiye'nin hedefi, Cumhurbaşkanı'nın ağzından açıklanan hedefi, Türkiye sınırındaki PYD varlığına son vermek. Ki oranın büyük bölümünde de Amerikalılar hem etkin hem de PYD'lilerle işbirliği yapıyorlar ve Amerikan askerleri bizzat çalışıyor sahada.
Türkiye'de yetkililer Afrin'den söz ederken IŞİD'in adını da PYD ile birlikte kullanıyorlar. Mesela öldürülen PYD'lilerin yanına IŞİD'in de adını koyuyorlar. IŞİD savaşçılarını öldürdüklerini de ileri sürüyorlar Türk ordusunun yaptığı operasyonda. Burası IŞİD'in bölgesi olmadığı biliniyor. Bunu neye dayanarak iddia ediyor Türkiye?
Bu tabii bir strateji. Yani bunu bir kere kabul etmek lazım. İlk yapılan açıklamalarda Türkiye sadece PKK ile değil, sadece PYD ile değil, bölgede IŞİD'le de mücadele edecek denilmişti Başbakan tarafından. Ardından tabii soru işaretleri geldi. Bir dakika, Afrin'de IŞİD ne alakası var? Zaten PYD IŞİD'le mücadele etmiyor mu biçiminde? Sonra bu söylem, Türk hükümetinin söylemi biraz netleştirildi. Şöyle ki son dönemde hükümet sözcüleri şuna dikkat çekiyorlar. Geçmişte Rakka'da yapılan operasyonlarda IŞİD'liler serbest bırakıldı PYD'nin gözetiminde. Ve bunlar BBC'nin haberlerine de konu olmuştu. Görüntüleri vardı. İşte o görüntülerde yer alan IŞİD'liler ya da görüntülenemeyen IŞİD'liler PYD bölgelerine götürdüler. Ve sonrasında da orada varlıklarına devam ettiler. Sakalını kesen IŞİD'liler PYD'li oldu. Ve biz aynı zamanda PYD ile mücadele ederken IŞİD'le mücadele ediyoruz diyorlar. Bu tabii dünya kamuoyuna verilmiş bir mesaj aynı zamanda. Ne kadar gerçeği yansıtıyor, ne kadar doğrudur, ne kadar strateji içeriklidir, o konuda tam bir bilgi yok, teyitli bir bilgi yok. Karşı taraftan Afrin'deki o PYD yöneticilerinden yapılan açıklamalarda da IŞİD'in o bölgede olmadığına ilişkin iddialar söz konusu. Yani bir çatışma dönemi, bir askeri operasyon dönemi olduğu için farklı argümanlar kullanılarak tabii kendi haklılıklarını herkes dünya kamuoyuna aktarmaya çalışıyor. O argümanlardan biri olarak bakılabilir. Doğruluğu konusunda da karşılıklı farklı iddialar var.
Şu anda bu operasyonun geldiği aşama nedir? Nasıl görünüyor Türkiye'den durum genel olarak?
Şimdi 7 ay süren bir Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdi Türkiye. Geçmişti ve hedeflediği işte 5000 kilometrelik bir alanı IŞİD'den temizlemekti. Ondan daha düşük bir araziyi kontrol altına alabildi. İşte devreye Rusya girdi, Elbaba giriş konusunda bir takım engeller çıktı, hava sahası kullanılamadı bir süre falan. Tabii bu ondan daha kritik bir operasyon ve Fırat Kalkanı'na göre daha sıkıntılı bir arazide gerçekleşiyor. Aynı zamanda Fırat Kalkanı'na göre tabii biraz daha hava şartlarında ağır olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. O nedenle ilerleme planlandığı gibi gidiyor açıklamaları yapılıyor. Sanıyorum 8-10 kilometrelik bir alanın kontrolünün sağlandığından bahsediliyor. Bazı kritik noktalarda hala çok ciddi sıcak çatışmalar devam ediyor. Türkiye'de maalesef iç şehit haberleri gelmeye başladı. Özgür Suriye ordusuyla beraber Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle söylüyorum ki o da eleştirildi. 7-8 şehidi var Türkiye tarafının. Karşı tarafta ise 250'nin üzerinde heyelerinin öldürüldüğü, etkisiz hale getirildiği şeklinde bir bilgi söz konusu. Ama Fırat Kalkanı'nın 7 ay sürdüğü hesap edilirse bir takım diplomatik tartışmalar, kaotik durumları da içinde barındıran bir 7 aydan bahsediyoruz. Türkiye açısından bu Afrin operasyonu biraz daha uzun sürme ihtimalini askeri uzmanlar dikkat çekiyorlar. Elbette bu operasyon Afrin'de biterse ama Ankara'dan yapılan bütün açıklamalarda Afrin'de bu operasyonun bitmeyeceği, Münbiç'in ikinci hedef olacağı ve sonrasında da Türkiye-Suriye sınırındaki PYD varlığının etkinliğinin son buldurulacağı, operasyonların gerçekleştirileceği Türkiye tarafından sıklıkla dile getiriliyor. İşte zaten Amerika'nın da devreye girmesi, bu konuyla ilgili itirazlarını dile getirmesi, Türkiye'yi bir şekilde bir orta yolda bir noktada ikna etmeye çalışması, bütün bunlardan aynı zamanda tabii Amerika Birleşik Devletleri hava sahasını kullanma izni verdiği için Suriye'de Rusya'yı da suçluyor. İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışmakla eleştiriyor Rusya'yı bu tutumundan dolayı.
Siz de belirttiniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Münbiç'i hedef gösterdi ikinci olarak. Başta söylediğinizi hatırlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Afrin için burası bizim operasyon alanımız değil demişti. Münbiç'te öyle mi acaba, eğer Türkiye Münbiç'e girerse Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde sessiz kalır mı, yoksa bir itirazı olur mu? Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nden bir işaret var mı?
Dünkü Trump Erdoğan görüşmesinde de aslında gündeme gelmiş bir husus. İki ülkenin askeri birlikleri karşı karşıya gelmesin şeklindeki temenni. İşte oradaki kötü senaryo Münbiç'te Amerikalı askerlerle Türk askerlerinin karşı karşıya gelmesi. Bunu engelleyebilmek için bir sürecin işlediğini görüyoruz. Temaslar devam ediyor. Tillerson'la çok sık görüşüyor bu ara. Bizim Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. O görüşmelerde bu meseleyi alınıyor. Türkiye'de bir Amerikalı heyet geldi. Onlar görüşmelere dahil oldular. Yani bir şekilde bir orta yol bulmaya çalışılıyor. Ama Ankara son derece net. Münbiç konusunda Obama bana söz verdi dedi Erdoğan. Orada operasyon gerçekleşince Suriye Demokratik Güçleri, ki onların büyük bölümünü YPG oluşturuyor, onlar oradan çekilecekler ve yerli halk kendisini yönetecekti orada, ama bu sözünde durmadı. Bir, orada bir terör oluşumuna da izin veremeyiz orada da. Çünkü %70'in üzerinde bir Arap nüfusunun olduğu bir bölgedir orası. Ve Türkiye'de 3,5 milyon mülteci var. Biz bu operasyonları 3,5 mültecinin iyi şartlarda kendi topraklarına, evlerine dönmesi için yapıyoruz dedi. Bu da tabii hedefin büyüdüğü, Münbiç'in de vazgeçilmez bir hedef haline geldiğini gösteriyor. Yalnız bunları anlatırken uluslararası diplomasi, müzakere ve stratejiyi de göz önünde bulundurmaları lazım dinleyenlerin. Çünkü biraz hedefler büyük tutulabilir, müzakereler de başka noktalara indirilebilir, uluslararası şartlar değişebilir, Türkiye hedeflerini değiştirebilir. Ama şu anda hedef sınırdaki terör koridoru olarak nitelendirdiği bölgede PYD'nin etkinliğini ortadan kaldırmak Türkiye açısından. 3,5 milyon Suriyelinin kendi evlerine dönmesi için uygun zemin yaratmak ve sanıyorum herhalde PKK ve PYD ile ilgili son terörist orada etkisiz hale getirilinceye kadar da süreç devam edecek diyor. Bununla ilgili de bir hedef koymuş görünüyor. Bütün dünyaya bu hedefleri açıklıyor. Tabii süreç Türkiye'yi nereye götürecek, tartışmalar hangi noktaya ilerleyecek, dünya kamuoyu duruma nasıl bakacak ki orada şehirler var, şehirlerde bir savaş gerçekleşecek mi, siviller bundan zarar görecek mi, hava operasyonlarında sivillerin pek zarar görmediğine ilişkin bir tespit söz konusu yine uzmanlar tarafından. Ama şehirlere eğer karadan askerler girerse, işte Türkiye'de bu hendek savaşları hatırlanırsa çok tabii yıkıcı oluyor. O durumda nasıl bir kamuoyu oluşacak, nasıl tepkiler oluşacak, bütün bunları göreceğiz. Ama bir noktaya daha dikkat çekeyim bu şehirlere girme meselesini anlatırken. Münbit şehir merkezinin Suriye'deki Şam yönetimi tarafından, yani resmi yönetim tarafından PYD ile o şehrin devredilmesi için Şam'a görüşmeler yapıldığına ilişkin bilgiler de var. Belki de Türkiye ilerlediğinde Afrin şehir merkezi Suriye yönetimiyle yapılan, PYD'nin yaptığı görüşmeler neticesinde Suriye güçlerine de teslim edilebilir. Bu da formüllerden biri olarak gösteriliyor.
Biraz önce Amerika'nın genel olarak tutumunu biraz konuştuk ve genel olarak da biliyoruz. Diğer Avrupa ülkeleri, diğer ülkelerin tutumları nasıl görünüyor Türkiye'den bu operasyona yönelik?
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nin bir sert açıklaması oldu. Yani bu işten endişeliyiz, siviller zarar görebilir, IŞİD'le mücadele bu işten zarar görebilir biçiminde. Ama aynı tonda Avrupa başkentlerinde açıklama pek görmedik. Fransa'da da görmedik ki Fransa Türkiye arasında sanki bir kriz oluşuyormuş gibi oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantıya çağırdı biçiminde haberler vardı Fransa'nın. Ondan sonra bu toplantının gerekçesi Türkiye'nin Afrin operasyonu değil, Suriye'de yaşanan insanlık dramları diye değiştirildi ve Fransa'dan buna ilişkin resmi açıklamalar yapıldı. O kriz atlatıldı zaten toplantıda da. Türkiye aleyhine bir karar alınmadı Güvenlik Konseyi toplantısında. Avrupa'da bu kadar net bir biçimde Türkiye'ye eleştiri yok ama kaygılarını iletenler var. Hatta gayet yumuşak karşılandığını da söyleyebiliriz. Mesela NATO Türkiye'nin kendisini savunma hakkı vardır diyor. Hollanda'da benzer bir açıklama var ki Hollanda ile Türkiye çok büyük bir kriz yaşamıştı. Avrupa biraz izliyor ve çok fazla da sesini yükseltmiyor. Şu andaki görüntü o. Yani ortalığı ayağa kaldırmadı Avrupa.
Son olarak Yavuz Bey, Türkiye'ye dönecek olursak yine bu Afrin operasyonu çerçevesinde bir savaşa karşı, savaş karşıtı sesler de çıkıyor ama onlara yönelik operasyonlar da var. Savaş karşıtı olanların durumu nedir Türkiye'de?
Savaş karşıtı olmak biraz suç gibi şu anda Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonu başladıktan sonra buna karşı gelecekmiş, HDP protesto edecekmiş, işte şuymuş buymuş falan, yok öyle bir şey dedi, onların boyunlarını deviririz dedi. Yani net bir biçimde aslında nasıl bir tavır sergileneceğini Afrin operasyonuna karşı gelenlere ortaya koydu. Gerçekten de öyle oldu. HDP'nin açıklama yapmasına izin verilmedi. Birçok ilçe ve il teşkilatında yöneticileri gözaltına alındı. Milletvekiliyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gazetecilerden savaşa karşı sosyal medyada mesaj atanlar gözaltına alındı. Bazıları serbest bırakıldı. Normal vatandaşlardan da aynı şekilde 60'ın 70'in üzerinde soruşturma var. Gözaltına alınanlar var. Kadıköy'de gösteri yapanlardan 11 kişi gözaltına alınmıştı. Onlar cezaevine konuldular. Haklarında tutuklama kararı çıkartıldı. Yani şu anda Türkiye'de Afrin operasyonuna ilişkin bir eleştiriyi gündeme taşımak, bununla ilgili sosyal paylaşım sitelerinde bir mesaj yayınlamak ya da iktidarın bu politikasının aksine bir söylemi genel olarak kamuoyunda yaymak pek kolay değil. Cesaret isteyen bir mesele. Gerçekten çok hızlı bir biçimde adli ve idari sistem işletiliyor. Savaşa karşıyım demek çok kolay değil şu anda Türkiye'de.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.